Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Yeni bir haftadayız. Dolu dolu gündemimiz var. Öyle diyeyim. 2 Ekim, Ekim ayına başladık. Dünya gündemi iyice ısındı zaten bütün yaz. Şimdi artık sonbahara da bu sıcak başlıklarla girdik. İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde pazar günü dün bağımsızlık referandumu düzenlendi. İspanyol polisi engellemeye çalıştı. Şiddet manzaraları ortaya çıktı ve bütün dünyaya yansıyan tartışmalar çıktı ortaya. Bir yandan da Irak Kürdistan bölgesel yönetiminde bir geçen haftaki bağımsızlık referandumu vardı. Dolayısıyla dünya gündeminde yeni bir ayrılıkçılık rüzgarı mı var tartışılıyor. Biz önümüzdeki günlerde bakacağız ama önce bugün Barcelona'ya bağlanacağız. Programın ikinci yarısında Doktor Aslı Bilge'ye, akademisyen Türkiye'den, Barcelona'da yaşıyor. Referandumu soracağız, neler olduğunu soracağız. Biz sosyal medyadan takip ettik. Bir de orada yaşayanların gözüyle, biraz akademisyen gözüyle bu gelişmeyi anlamaya çalışacağız. İspanya için ve Avrupa için ne manaya geldiğine bakmaya çalışacağız. Bunun dışında gündem sıcak, dediğim gibi Suriye'den, Irak'tan, özellikle Barzani'nin yeni açıklamaları var. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın İran ziyareti var. Orada Genelkurmay İranlı meslektaşıyla buluşması var. Bütün bunların detaylarını önümüzdeki yarım saat içerisinde size aktarmaya çalışacağım. Bizleri 106.4 İstanbul Bursa, 93.4 Sputnik Türkiye'nin 93.4'teki web sitesindeki pop-up'tan, 93.4 pardon Kocaeli'nden yanlış söyledim, dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda internet üzerinden de web sitesinden, pop-up'tan izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Katalonya'daki referandum hayli tartışmalı başladı referandum. Onu belirtmek lazım. Cumartesi hafta sonu tartışmaları belirledi. Destek mitingleri yapıldı. Katalan hükümeti bu işe soyunduğu için çok tartışmalar yaratmış idi. İspanya kamuoyunda oy sandıkları mühürlendi. Belli okullar tutuldu. Takviye güçler gönderildi ve seçim merkezlerinde bazı seçmenlerin, Katalan milliyetçilerinin sabahladıkları görüldü. Pazar gününe gelindiği zaman da sabah ve öğle saatlerinde bir hayli gürültü koptu. İspanyol polisinin aralarında yaşlıların da bulunduğu oy vermeye gelen sivillere saldırılarının görüntüleri sosyal medyada eksik olmadı. Hakikaten çok dehşet verici bir şeydi. Avrupa Birliği açısından öyleydi, Avrupa açısından böyleydi ve sonuçta ortaya çıkan tablo, yaklaşık 900 yaralıdan bahsediliyor. Yani Katalonya hükümetinin Anayasa Mahkemesi'nin yasakladığı bu referandumu yapmaktaki ısrarı ve İspanyol hükümetinin bunu yaptırmamaktaki ısrarı sonunda ortaya, Avrupa'nın ortasında hakikaten bir şiddet manzaraları esmesine sebebiyet verdi. Şimdi gelinen bu noktada peki durum nedir? Katalonya'nın özerk yönetimin başkanı Charles Puigdemont diyor ki biz artık ayrıldık bile, devlet olma hakkını kazandık diyor. İspanya hayır, bağımsızlığı engellemek için hukuken elimizde her türlü araç var, biz de bunu kabul etmiyoruz diyor. Peki referandum? Referandumda bakıldığı zaman %90'larda bir evet oyu çıkmış gözüküyor ama katılım dünkü olayların etkisiyle %42.3'lük bir katılım var olabildi. Belki izin verseler daha fazla olacaktı. 5.3 milyon katılım kayıtlı seçmenden yaklaşık 2.2'si oy kullanabilmiş, geri kalanı kullanamamış. Aslı Bilge'ye soracağız hakikaten neler oldu sandık başlarında, bu bizim internetten, medyadan izlediğimiz görüntülerin dışında neler yaşandı sokaklarda, çünkü tabii medyadan izleyince sanki bir isyan varmış gibi görüyoruz, hakikaten bu doğru mu, sandıkların dışında sokaklardaki durum nasıldı, bunları anlamaya çalışacağız. Ama tabii gözaltılar var, yaralılar var, dediğim gibi Barcelona Belediye Başkanı 460 diyor, 900 gibi bir rakam da görüyorum ben. Evet, daha çok sabah saatlerinde anladığımız kadarıyla olmuş. olaylar ve böyle gelişmeler söz konusu Barcelona çapında. Şimdi tabii Katalonya liderinin İspanyol devleti utanç sınırını aştı, çıkışı var. İspanya istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda bıraktılar bizi çıkışı yapmış vaziyette. Adalet Bakanı da dediğim gibi hukukun tüm gücünü kullanarak bu şeyi yasa dışı referandumu engelleyeceğiz diyor. Avrupa Birliği'nden diyalog mesajları olduğunu belirtelim. Bu krizin başka türlü çözümü yok deniliyor. Evet, uluslararası tepkilere bakalım. Şimdi önce Britanya'dan, sonra da Belçika'dan tepkiler gelmişti. Britanya'nın tepkisi şu açıdan önemli. Orada da İskoçya'da 2014'te, hatta ben yerinde gidip Edinburgh'da izlemiştim, 158 oranıyla reddedilmişti referandum Edinburgh'da. İskoçlar, tabii ki İskoç milliyetçileri ve hatta hükümet de destekliyordu ama halkın çoğunluğu Britanyalı kimliği ve Londra'dan ayrılmayı ekonomik olarak da kendilerine uygun görmemişti o dönemde. Şimdi Britanya Dışişleri Bakanı Boris Johnson açıklama yapmış. Şiddet yüzünden kaygılı olduklarını söylemiş ama benim anladığıma göre referandum anayasal değil. Dolayısıyla bir denge bulması lazım. Olayların sakinleşeceğini umuyorum gibi orta yolcu bir açıklama yapmış. Belçika Başbakanı Charles Michel sosyal medya hesabından şiddet hiçbir zaman çözüm olamaz. Her türlü şiddeti kınıyoruz ve siyasi diyalog çağrımızı yineliyoruz diye bir başka ortalama açıklaması var. Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Roth'un açıklaması var. %90 evetle sonuçlandı ama ayrılıkçılık hiçbir sorunu çözmez dedi, tutumu açıkladı ve Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nu taraflar arasında diyaloğu bulmaya çağırdı kendisi. Son olarak Kremlin'den şimdilik görüyorum Rusya'dan açıklama referandumla ilgili. Bu İspanya'nın iç meselesidir diyor Dimitri Peskov, Kremlin sözcüsü. Sert müdahalelerde bulunulması, oy verilmesini engellemek için sorulduğunda da birileri bizim polisimizin çalışma biçimi konusunda değerlendirme yapmasını kabul edilebilir bulmuyoruz. Bu bakış açımızı gizlemeden dile getiriyoruz demiş. Yani biz kimseye karışmayız, kimse de bize karışamaz tutumu açıklamış gözüküyor. Şimdilik tepkiler bunlar da, tabii bunlar artacak muhtemelen, siyasi gerilimin ne yönde evrileceğiyle bağlantılı olarak göreceğiz. Evet, Katalonya'dan bahsederken hemen bir Kamerun'dan da bir ayrılıkçılık örneği verelim. Dünyanın dört bir yanında tabii ayrılmak isteyen çıkabilir. Bu iş, uluslararası hukuka çok da uygun gözükmüyor. Yazılı hukuktan bahsediyorum tabii ki. Devletlerin egemenliği üzerinde yükseliyor çünkü uluslararası hukuk. Kamerun'da Anglofon bölgesinde, yani İngilizce konuşan ayrılıkçı gruplar sembolik bağımsızlık ilan etmişler. Ve güvenlik güçleri sert tepki göstermiş, 7 kişi hayatını yitirmiş. Enteresan bir yer tabii, 22 milyon nüfuslu bir ülke Kamerun. Frankofonlar, Fransızca konuşanlar nüfusun çoğunluğu ama 5'te 1'i de İngilizce konuşanlardan. Bu biraz sömürge döneminden kalma bir durum. 1960'ta bağımsızlığını kazanıp daha sonra Güney Kamerun'la birleşiyorlar. O zaman iki resmi dil oluyor, İngilizce, Fransızca. Şimdi Anglofonlar diyorlar ki petrol gelirleri adil dağıtılmıyor, o yüzden bize ayrımcılık yapılıyor, biz de bağımsız olacağız. Bir de eğitim ve yargı sisteminde Fransızca dilini, kültürünü dayatıyorsunuz. İstemiyoruz biz o kültürü. Biraz tabii milliyetçilik böyle şeyler geliştiriyor. Kendi kültürünü, dilini dayatma geliştiriyor. Bu yüzyılda da biraz tuhaf da oluyor. Böyle federal sisteme geri dönelim, biz sizinle yaşamak istemiyoruz diye Kamerun'da da ayaklanma var. Ne oluyoruz? Dünyanın her yerinde küçük küçük halklar biz de bağımsız olacağız derlerse, o zaman uluslararası hukuku değiştirmek gerekecek demek. Evet, Suriye'ye bakalım şimdi. Suriye'den gelişmeler var. En başta Şam merkezinde patlamalar olduğu yolunda haberler görüyorum, çatışmalar olduğu ama daha doğrulanmış, teyit edilmiş bir şeye rastlamadım. Bombalı saldırılardan bahsediliyor evet, intihar saldırısı mı bilemiyoruz. Bakacağız detaylarına. Suriye ordusu Deir ez-Zor Palmira karayolundaki saldırıyı hafta sonunda püskürtmüştü. IŞİD militanları büyük bir saldırıya geçmişlerdi ama ağır kayıp vererek çekildiler. Koalisyon saldırılarında Deir ez-Zor'da 12 ölü olduğu haberleri var. 12 sivil ölü deniliyor. Albu Kemal kentini birkaç kez bombalamışlar bu arada. 5 sivil de orada hayatını yitirmiş gibi gözüküyor. Deir ez-Zor'un bir kısmını Rusya Savunma Bakanlığı ele geçirilen yerleri mayınlardan temizliyor. Böyle gelişmeler var. Bir de Amerikan İHA'larının Deir ez-Zor kırsalında Hizbullah'ın toplanma bölgesini vurduğu ve Hizbullah kaynaklarından en az 15 ölü diye görüyorum. Evet, yaralılar da 8 diye görüyorum. Amerikan yönetimi o toprakları kendi denetimindeki Kürt grupların kontrol altına alması için adeta Suriye hükümeti ve müttefikleriyle bir yarış halinde. Dolayısıyla böyle şeyler de meydana geliyor. Evet, diplomaside bakıyorum. Bir takım mesajlar var, onları aktarayım. Rakka Sivil Meclisi kentin geleceğini Amerikalılarla konuşma, Amerikalı yetkililerle konuşmayı reddetmişler. Evet, IŞİD sonrası ne olacak, ne yapılacak diye bir forum düzenlenmiş, Roma'da düzenlenmiş. Suriye Demokratik Güçleri tarafından bir konsey temsil ediyor. Tabii neye dayanıyor bu temsiliyet henüz bilmiyoruz ama tabii şimdi Rakka kurtarılacak, hakikaten sonra ne olacak o da belli değil. Araplar, Arap nüfus çoğunlukta oralarda, tam olarak nasıl bir şekillenme olacak bilmiyoruz. Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi sözcüsü Tarık Ahmet ise Rus askerinin Suriye'deki varlığının ülkeyi terörden kurtarma amacı taşıdığını, meşru olduğunu söylemiş. Böyle mesajlar vermiş, Sputnik'e konuşmuş. Daha Suriye'de işler bitmedi, onu belirtmek lazım. Hala büyük bir savaş devam ediyor. Nasrallah'ın açıklaması var pazar günü. Hasan Nasrallah, Hizbullah Genel Sekreteri. O da şimdi birazdan aktaracağım İsrail'e yönelik eleştiriler ve Orta Doğu'da yeni planlarla ilgili açıklamalar yaptı. Suriye, Lübnan ve Gazze'de Gazze'yi savaşa sürükleme taktiği güttüğünü İsrail'in öne sürdü. Ama nelere sebebiyet vereceğini hesaplayamadığını söyledi. Buna da örnek olarak Irak-Kürdistan bölgesel yönetimdeki referandumu da bu projenin bir parçası olarak nitelendirmiş kendisi. Yeni Orta Doğu projesi İsrail'in daha güçlü olması için bölgeyi ırk ve mezhep bakımından taksim etmek, bölge halklarının sorumluluğu bu bölünme karşısında durmaktır ifadelerini kullanmış Hasan Nasrallah. Evet, Irak'a bakalım şimdi. Referandum tartışılıyor tabii. En son kaldığımız geçen hafta tecrit girişimiydi. Bağdat hükümeti özellikle Türkiye ve İran gibi iki komşusuyla Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin tecridi için uluslararası abluka uçuşlarının durdurulması, hava sahasının kapatılması yönünde adımlar atılmıştı. Sınırlarda tatbikatlar var. Hem Türkiye'ye gelen Irak askerleri hem de İran tarafında da olmak üzere sınır kapılarının teslim edilmesi talebinde bulundu. Irak hükümeti Barzani yönetiminden, fakat onlar reddettiler. Tam tersine uçuş yasağının kaldırılması için BM'ye çağrı yaptılar. Böyle bir atışma devam ediyor. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi dün ülkenin parçalanması, ayrılık ve bağımsızlık çağrılarını kabul etmediklerini söyledi. Her şeyi paylaşacağız dedi. Memur maaşlarının bu şekliyle ödeneceğini söyledi. Petrolle paylaşmaları gerektiğini söyledi. Böyle bir gerilim var. Sistani, Irak'taki en büyük Şii ulema Ayetullah Ali Sistani diyalog çağrısı yaptı ve buna Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hazır olduğunu açıklamış durumda şimdilik. Barzani'nin bir dikkat çekici adımı daha var. Referandum, yüksek konsey kurulmuştu bu referandumun düzenlenmesi için. Irak Kürdistan Siyasi Önderliği ismiyle değiştirilmiş bu referandum yüksek konseyi. Irak ismini eklemelerinin sebebini de Barzani'nin baş danışmanı Hevrami açıklamış. Demiş ki diğer parçalardaki Kürdistan topraklarıyla bir ilgisi olmadığı mesajını vermeyi hedefliyoruz ifadelerini kullanmış. Şimdi bu tabii başına Irak getirdi, bu nasıl bağımsızlık diye bir tartışmalar var. Hevrami Irak ibaresini getirince hani iş değişmiyor. Kürdistan'ın Irak'a bağlandığı, bağımsızlıktan vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Biz sadece diğer parçaları katmayacağız hani diğer ülkelere. Aslında bunun mesajı şu: siz Bağdat'la birlikte hareket etmeyin, biz de sizin içinizdeki Kürtleri ayartmaya çalışmayalım demeye getiriyor. İşin açıkçası bu cümleler o manaya geliyor. Hem Irak'tan bağımsızlık referandumu yapacaksınız, sonra siyasi liderlik kurup onun başına Irak'ı getireceksiniz. Sonra da komşulara bakın Irak'ı getirdik, o yüzden hani sizi kastetmiyoruz diyeceksiniz. Bu anlama geliyor bu yaptıkları. Bakalım nereye varacak, hakikaten işler gerilmiş gözüküyor. Bir diyalogla umarız bu işlerin çözümü gerçekleşecek. Sistani'nin çağrısı belki bu açıdan bir fırsat olabilir. Evet, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Gayt ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin telefon görüşmesi var ve Arap Birliği biz de bu işe müdahil olmak istiyoruz diyor. Herkes arabuluculuğa soyunmuş vaziyette. Böyle bir tablo var. Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı İran'da, İran'a gitti. Ortak tatbikatlar zaten karşılıklı aktarmıştım size. Akar bugün... Evet, Bakri ile görüştü. Mevkidaşı Bakri ile bir araya geldi. Onun sıcak sıcak açıklamaları var. Yine İran Genelkurmay Karargahı'nda ortak basın toplantısı düzenlediler zira. Orgeneral Akar, Türkiye ve İran yüzlerce yıllık dost ve ortak değerlere sahip iki ülke. Bu ortak değerler doğrultusunda bulunduğumuz mevcut tehditler ve risklere karşı işbirliğimizi geliştirmeliyiz mesajı vermiş Akar. Bakri de aynı şekilde askeri eğitim, ortak tatbikat, sınır güvenliği konusunda daha fazla işbirliği yapacaklarını söylemiş vaziyette. Tabii Irak'ın toprak bütünlüğünü iki ülkenin de savunduğu ve ortak bir tutum takındığı belirtiliyor. Şimdi tabii tatbikatlar var, Türkiye'nin sınıra sevkiyatı vardı, Suriye tarafına da öyle. Bir de tank sevk etmeye başladı yolda Reuters'tan. İran'ın sınırda tatbikat yapacağını açıkladığı için herhalde o onunla bağlantılı söyleniyor. Böyle gelişmeler var. Evet, Amerikan yönetiminin Cuma günü tek taraflı referandumu tanımıyoruz açıklaması vardı. Tarafları bir yandan da sükunete davet ediyorlar. Rex Tillerson'ın açıklamasıydı geçen hafta sonu. Eksenin saatinden sonra geldiği için size aktaramamıştım. Ama Amerika daha böyle Dışişleri Bakanı'nın ağzından oylama ile sonuçlar meşruiyetten yoksundur. Biz Birleşik, Federal, Demokratik ve Müreffeh bir Irak'ı destekliyoruz diye açıklama gelmiş vaziyette. Aynı şekilde Britanya'dan cumartesi günü Michael Fallon, Savunma Bakanı, merkezi hükümetle yapıcı diyalog çağrısında bulundu. Almanya yine hafta sonunda peşmergeye askeri desteğe devam edip etmeyeceğini gözden geçirme kararı almış durumda. Taraflara ucu açık diyalog çağrısı eşliğinde. Evet, böyle bir de tabii Fransa Cumhurbaşkanı'nın Irak Başbakanı İbadi'ye Paris davetinde bulunduğu, diğer yandan bölgedeki Kürt halkının haklarının da gözetilmesinin önemine vurgu yaptığını da ekleyelim. Bir tartışılan hafta sonu konu geçen haftadan kalmazdı. Suudi Arabistan'da Cuma günü çıkmıştı. Kadınlara yönelik sürücü otomobil kullanma yasağını kaldırdılar. Ne kadar büyük bir devrim. Düşünün, 21. yüzyılda kadınlar otomobil kullanamıyorlardı. Vahabi Suudi Krallığı'nda dünyada ay ne kadar büyük bir olay diye karşılandı bu mesele. Hatta o kadar ileri gidildi ki bir de üniversite kurmuşlar. Sürücü okulu üniversitesi. Yani araba kullanmayı öğreneceksiniz, üniversite mezunu olacaksınız şeklinde bir durum çıktı ortaya. Bir de kadınlar fetva yayınlayabileceklermiş. Kadın Şura Meclisi'nde oylama yapılmış. Kadın müftülerin fetva yayınlama yetkisine ilişkin teklif kabul edilmiş. Böyle bir kadın açılımı yapmaya çalışan bir Suudi Arabistan var. Bir de Suudi Prens Türkiye El Faysal. Suudi Arabistan Kralı Perşembe günü Rusya'yı ziyaret edecek. Önemli bir ziyaret bu. Petrol konusunda iki ülkenin son yıllarda Suudi Arabistan'ın açtığı petrol savaşı yüzünden Rusya'nın zarar gördüğünü biliyoruz. Petrol fiyatlarının düşüklüğü. Kral Salman'ın bu ziyareti öncesinde Türkiye El Faysal Sputnik'e konuşmuş. Pardon, Rus NTV televizyonu ve Sputnik'e konuşmuş. Komik, enteresan mesajlar vermiş. Rusya ile ortak noktamız petrol demiş. Suriye'de kendilerini yıllardır barış istediğini savunmuş. Enteresan. Halbuki oradaki silahlı grupların arkasında açıkça kendileri de dile getirdiği için böyle rahat rahat söylüyorum. Silahlı muhalefeti destekleyen Suudi Arabistan'dı. Sonra Katar'la bozuştular. Kendisi Suudi Arabistan'ın öncülüğünde bir ölümlerin sona erdirilmesi, sonuca varılmasını umduğunu falan da söylemiş üstelik. Tabii enteresan. Yine Suriye barışını Suudi Arabistan'ın sağlayacağını kim düşünebilir? Kimin aklına gelirdi böyle bir şey? Astana görüşmelerinde tatbik etmeye yönelik mekanizma yok demiş. Yani bu da enteresan. Orada Rusya öncülüğünde çünkü mekanizmalar kuruldu. Beşar Esad'ın Suriye halkını temsil etmediğini iddia etmiş. Herhalde kendisinin Suriye halkını temsil ettiğini zannediyor. IŞİD'de bizi hiç ilgilendirmiyor. Halbuki silah verdiler El-Kaide ve IŞİD'e. Fahiş, Arapça fahiş kelimesini mide bulandırıcı anlamına geliyormuş. Biz öyle kullanıyoruz. Onların İslam'la alakası yok demiş. Zaten Avrupa'da doğup büyüyenler de katılıyor. Üstelik de onlar niye radikalleşiyorlar? Çünkü Avrupalılar bizimle istihbarat paylaşmıyor. Onun için radikalleşiyorlar demiş. Halbuki bütün bu camilerin fonlarını veren Suudi Arabistan, Avrupa'daki camilerin ve Katar. Bütün bu imamlar falan oralardan gönderiliyor. Onların ideolojik hiçbir rolü yok anladığım kadarıyla. Öyle Avrupalı gençler kendi kendilerine fahiş oluyorlarmış. Prens Türkiye'nin söylediklerine bakılırsa. Hatta El-Kaide ve Afganistan'la da hiçbir alakaları yokmuş. Öyle diyor. Genç bir idealistmiş Bin Laden. Öyle gitmiş. Sovyetlere karşı da hiç savaşmamışlar gibi bir takım sözler söylemiş. Evet. Evet, bugün Barcelona'ya daha uzun vakit ayıracağım. Biraz kısa kesmem gerekiyor. Amerika'da Las Vegas'ta müzik festivali var. Orada konsere silahlı saldırı düzenlendi. En az 50 ölü, 200'ün üzerinde yaralı var. Hakikaten şok edici. Las Vegas'ta yaşayan Stephen Paddock isimli bir kişiymiş saldırgan. Otelin balkonundan kalabalığın üzerine ateş açıyor. En ölümcül saldırılardan bir tanesi Amerika'da. Bir şok hali var. 64 yaşında saldırgan. Bir terörle bağlantısı, başka bir şeyle bağlantısını kuramamış gözüküyorlar ama tabii bunlar tartışılacak. Evet, çok az vaktim kaldı. O yüzden bazı şeyleri atlıyorum. Zamana yayarak bu hafta içerisinde belki aktarabilirim başka gelişmeleri sizlere. Diğer başlıklar da hafta sonundan kalma başlıklar. S-400'lerin ön ödemesini Türkiye'nin aldığı gibi başlıklarım var. Nobel Barış Ödülü açıklanacak. Tıp ödülü açıklanmış durumda. Dikkat çekici Amerikalı bilim insanları Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach ve Michael V. Young almış durumda. Barış ödülü de Cuma günü açıklanacak. Bu tıp ödülü biyolojik saat olarak da bilinen sirkadyen ritmini kontrol edilen moleküler mekanizmaları keşfetmişler. Yani günlük biyolojik ritmimizi kontrol eden genleri bulmuşlar. O sayede böyle bir şey almış durumdalar. Nobel Tıp Ödülünü almış durumdalar. Cuma günü tabii asıl şey Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi'nden de gösterilmişti, aday gösterilmişti. Bakalım Türkiye tartışmalarına varacak mı bunlar? Efendim bir ara verelim. Sayetano'dan Ferri Teyzi dinleyelim. Az sonra Doktor Aslı Bilge ile birlikte Barcelona'dan burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Oh,
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Barcelona'dan Doktor Aslı Bilge var, akademisyen. İspanya'da büyük tartışmalar yaratan Katalonya'da dünkü bağımsızlık referandumunun göbeğindeydi Aslı Bilgen. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba Ceyda, teşekkürler beni kabul ettiğiniz için. Barcelona'dan size izlenimlerimi aktarmaya çalışacağım.
Teşekkürler Aslı. Şimdi dün epey hareketliydi. Bütün herkesin dikkati Katalonya'da neler olup bittiğindeydi. Katalonya hükümeti kararlı bir biçimde referandumu düzenlemeye çalıştı. İspanya'nın yasal anlamda bütün engellemeleri yeterli tam olmadı ama sonuçlara baktığımızda %90'lık bir onay, katılımın %42.3 diye gördük. 5.3 milyon kayıtlı seçmen varken bunun 2.26 milyonu yanılmıyorsam uluslararası medyaya göre oy kullanabilmiş. Şimdi çok tartışmalı bir seçim sonuçları var tabii ki. Seçimlerin kendisi de, referandumun kendisi de tartışmalıydı ama Katalonya hükümeti, Puigdemont hükümet başkanı artık biz kazandık devlet olma hakkımızı bağımsız diyor. İspanya'da yasal olarak bütün gücümüzle bunu engellemeye çalışacağız diyor. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Hakikaten dün hepimiz şok olduk çünkü Avrupa'nın göbeğinde çok rastlanmayan manzaralardı. Barcelona'da oranın tam bölgenin başkenti, en önemli şehri. Neler oldu Barcelona'da? Neler yaşandı? Oradaki atmosferi aktarabilir misin?
Tabii bir aydır burada çok büyük bir hareketlilik var. Özellikle 11 Eylül günü çok büyük bir gösteri düzenlendi. Ya da Katalanların milli günü ve o gün yüz binlerce Katalan sokaklardaydı ve ondan sonra da küçük küçük hep gösteriler düzenlendiğine şahit olduk. Onlara gitmeye de çalıştık. Yani sadece independentistalar değil, bağımsızlık yanlıları değil, aynı zamanda İspanya'da kalmak isteyenler de gösteriler yaptı. Ama onların gösterileri biraz daha küçüktü benim gördüğüm kadarıyla. Düne gelecek olursak, dün sabah helikopter sesleriyle uyandık. Bir kere onu söylemek lazım. Kesinlikle bir acayip bir pazar gününe uyandığımız kesin. Fakat sabahleyin çok büyük arbedeler olmuş. Özellikle okulların içinde. Çünkü dışarıda da polis güçleri vardı. Görebildiğim kadarıyla benim. Oldukça fazla. Bu İspanya'da 3 tür polis var diyebilirim. Daha doğrusu bizim yaşadığımız Katalunya'da böyle bir Mossos de Esquadra var. Bunlar Katalan polisleri. Tamamen Katalunya'ya özgü bir polis gücü. Fakat Guardia Civil de var. Guardia Civil İspanya tarafından gönderilen aslında militer, askeri karakterli bir güç. Olaylar olduğu zaman müdahale ediyorlar. Bir de Policía Nacional denen işte ulusal polis var. Şimdi bu iki polis gücü de dün karşı karşıya geldi Barcelona'da ve Katalonya'nın diğer yerlerinde. Evet. Polisin çok ciddi müdahaleleri var. Çok fazla yaralı sayısı var. 450 kadar kişi yaralanmış durumda. Bunların iki tanesi ağır yaralı. Ve özellikle burada çok büyük infial yaratan şeylerden bir tanesi polisin çok gereksiz ve orantısız güç kullanmasının dışında bir de plastik mermi kullanması. Çünkü Katalonya hükümeti plastik mermilerin kullanılmasını yasaklamış durumdaydı. Halbuki bu yaralılardan bir tanesi gözünden olmuş plastik mermiyle. Dün akşam üstü ortada bir şey yoktu açıkçası. Yani şiddet eylemleri sabahleyin gerçekleşmiş, bütün gün boyunca sürdüğü söyleniyor ama sokaklarda bir hareketlilik yoktu. Daha çok içeride gerçekleşmiş bu itip kalkmalar ve işte
oy merkezlerinde var. Oluyor herhalde değil mi? Oy merkezlerine gitmeyen yerlerde merkezi. Bir şey olmamış anladığımız kadarıyla.
Evet, oy merkezlerinde. Yani 2000'den fazla 2315 oy merkezi var. Bunlardan sadece 300 küsurunu kapatabilmiş polis. Ulusal yani İspanyol polisi. Ve bu konuda da büyük tartışmalar var. Çünkü diyorlar ki eğer Mossos yani Katalonya'nın polisi hükümetin dediğini yapsaydı ve de daha önce kapatabilseydi eğer bu seçim merkezlerini, o zaman halkla işte İspanyol polisi karşı karşıya gelmek zorunda kalmayacak. Yani Mossos'ta suçlanıyor. Ben açıkçası önümüzdeki günlerde Mossos'ların başkanının istifa edeceğini düşünüyorum.
O zaman orada bilinçli bir şey
kalacağını.
Evet, bilinçli bir şey olabilir mi Katalonya hükümetinin polisleri engellememek üzere sevk etmesi gibi, yani ulusal polisle karşı karşıya getirecek bir politika söz konusu olabilir mi burada bu manada?
Ya tabii olabilir mutlaka. Fakat burada duygular da ön planda sonuçta. Yani evet. Mossos Katalan polisi ve Katalanlara karşı güç kullanması gerekiyor. Çünkü istenen şey öyle kolay gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Çünkü evet. Katalanlar bunu zaten bekliyorlardı. Anayasa Mahkemesi yasakladığından beri referansın yapılmasını. Buna izin verilmeyeceğini zaten Rajoy da bu konuda son derece açık konuştu. Yani biz ben evet. kesinlikle buna izin vermeyeceğim ve ne yapılması gerekiyorsa yapacağım. Beni bunu yapmaya zorlamayın dedi açıkçası.
Evet.
Onun için bekleniyordu. Fakat insanlar bu kadar şiddet uygulanmasını bekleniyordu sanırım.
Evet.
Daha yumuşak belki davranırlar diye belki düşünüyorlar.
Evet.
Bilemiyorum.
Evet.
Tabii Türkiye ile kıyasladığımız zaman uygulanan şiddet ölçüsü inanılmaz boyutlarda görünmüyor. Bizim gözümüz çok evet. fazlasına alıştığı için
evet.
açıkçası yani bir şehrin en azından birkaç saat içinde hani neredeyse normale dönmesi çok da normal gelmiyor bana ama
evet.
dün tabii insanlar çok şok oldular ve hani ortada savaş görüntüleri var zannedildi gecelerden takip edenler için ama en azından Barcelona için konuşabilirim ki öyle bir şey yoktu.
Yoktu.
Dün. Fakat tabii sabah saatlerinde, öğle saatlerinde arbedeler olmuş, polisler müdahale etmişler falan yani bunları evet. biz de gördük zaten.
Peki.
Ama... Evet.
Peki oradaki ahalinin genel hissiyatını bu sonuç yansıtıyor mu? Sen biraz da bir orada yaşıyorsun, atmosferi de biliyorsun. Şimdi %42 katılım ve yarısı %90'lık bir sonuç. Şimdi tabii Barcelona da herhalde değişik bir kent değil mi? Yani Katalan nüfusu ne kadar aşağı yukarı hani resmi rakamlar oradan düşünürsek. Normal koşullarda izin verilseydi bu referandum en azından halkın iradesini, kendi iradesini yansıtmasını ya da sergileyebilmesine izin verilseydi ve böyle bir şiddetle engelleme yolu olmasaydı.
Evet.
Pek çok insan böyle yorumlar yapıyor. Aslında kimsenin ayrılık, evet. yani çoğunluğun yarıdan fazlasının ayrılıkçılık evet. için oy kullanmayacağı. %40'larda bir rakam veriliyor ayrılıkçılığa destek
evet.
için. Bu gerçek mi? Bu doğru mu? Senin izlenimlerin ne yönde?
Ben tahmin ediyorum ki eğer doğru düzgün meşru bir zemin bulunabilseydi eğer bu referandumu yapmak için muhtemelen %40-45 gibi bir sonuç çıkardı diye düşünüyorum. Çünkü şu anda çıkan %42.5 gibi bir şey. Evet oyu verenler. Bunlar ama bağımsızlıkçı var zaten. Yani gidenler onlar. Genellikle insanlar ya gitmedi ya da gittiler boş oy attılar bir çeşit protesto olarak. Eğer referandum yapılabilse ki şimdi o konuşuluyor ve Rajoy bir referanduma izin vermeye çağrılıyor aslında. Çünkü Rajoy da çok zor bir duruma düştü bu olaylar nedeniyle. O zaman ben Katalanların ayrılmak isteyeceklerini pek zannetmiyorum ama tabii bu konuda
tabii.
Kesin emin olmak mümkün değil tabii ki böyle bir durumda.
Yok oradaki genel ahali bir İspanyol kimliğinin benimsenmesi bağlamında aslında belki soruyorum. Barcelona'da çok kozmopolit evet. bir kent bildiğim kadarıyla. Sadece Katalanlar
evet,
yaşamıyor
çok.
Değil mi Barcelona'da?
Çok çok tabii. Yani İspanyollar çok fazla var çünkü burası endüstri şehri. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çok fazla Güney İspanya'dan özellikle nüfus almış bir şehir. Benim gördüğüm kadarıyla resmi rakamları bilmiyorum ama Latin nüfus da çok fazla, yabancı nüfus çok fazla. Yani tam bir multinasyonel
ulusların
bir arada yaşadığı bir şehir diyebiliriz. Dolayısıyla insanların çoğu aslında bağımsızlık istemiyor ama insanların çoğu bir referandum yapabilmek istiyor. Yani
evet.
kendi isteklerini sandıkta gösterebilmek istiyor.
Evet.
Bu da son derece meşru bir istek zaten. Fakat şimdiye kadar mümkün olmadı ne yazık ki bunu gerçekleştirmek.
Evet. Peki şimdi tabii öyle bir şey ki biraz da hani işin uluslararası ilişkiler bağlamında bakalım. Avrupa Birliği sıkışmış gözüküyor. Batı evet. dünyası tam ne yapacağını bilemiyor. Katalonya'nın bu şekilde böyle ayrılmasına çok da geçit verilebilecek gibi gözükmüyor. Daha önce evet. Bask biraz evet. daha herhalde farklı bir örnek ama o da İspanya'nın Franco-faşizminden çıkış döneminde belli ayrıcalıklar kazanmış bir bölge. Belli bir silahlı direnişte olmuş evet. bir yer. Şunu sormak istiyorum. Bu üst kimlik manasında İspanya'da herkes hani İspanyol deyince tamamen böyle etnik kimlik olarak İspanyol anlıyor ama tam da öyle değil herhalde değil mi?
Hayır.
Bir aslında, İspanyol olmak ne anlama geliyor orada? Yani bir üst kimlik gibi algılıyorum ben. Endülüs'ü de var içinde, başka evet. bölgelerden de var.
Evet, çok doğru.
Değil mi? Yani
aslında İspanyol ve İspanyolca şu anda yani Katalanların söylediği şey Kastilyanların yani Kastilya dilinin ve kültürünün tamamen empoze edildiği şeklinde. Yani İspanyolca denen şey aslında burada mesela Barcelona'da İspanyolca biliyorum demek için Kastilyan biliyorum diyorsunuz.
O da tarih içerisinde olmuş.
O da tabii İspanya'yı oluşturan ulusların bir tanesi. Hı-hı. Fakat dominant bir dil, hakim dil olmuş ve İspanya'da kullanılan devletin dili ve genel ortak dil İspanyolca. Hı hı. Burada enteresan bir şey var, onu eklemek isterim. Yani şimdi dışarıdan bakınca biz çok iyi anlayamıyoruz ama buradaki okullarda mesela Katalanca öğretiliyor. Hı hı. Yani İspanyolca öğretilmiyor çocuklara. O kazanılmış bir hak evet. diyelim. Genelde okullarda İspanyolca değil Katalanca öğreniyorlar. Daha sonra İspanyolca da öğreniyorlar mesela. Yani dil haklarıyla ilgili bir şey olarak da ortaya konuluyor ama benim gördüğüm kadarıyla zaten Katalanlar bu konuda oldukça fazla mesafe kaydetmiş durumda.
Evet, yok hiç önemli değil. Bağımsızlık meselesinin ortaya çıkışının tarihi eski ama bir yandan hani nedir hani her türlü dil, kültür, hakkı her şey var. Hatta kendi kendilerini yönetiyorlar. Yerel hükümetleri var. Hatta bütçeleri, hükümetin bütçesi var. Memur maaşları, şusu busu, eğitim vesaire. Yani de dertleri nedir onu anlamaya çalışmak bağlamında söylüyorum.
Aslında sorun 2006'dan itibaren özellikle hız kazanmaya başlıyor. Ve de 2006 bildiğiniz gibi İspanya'da çok büyük bir krizin de başlangıcı aynı zamanda. Yani bağımsızlık yanlılığı ve bunun çığ gibi artması, yani bağımsızlık düşüncesi ve isteğin çok hızlı bir şekilde artmasıyla krizin bir araya gelmesi.
Mali kriz.
Tabii ki çok, çok önemli. Tabii mali kriz ve İspanya bu mali krizden yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla ekonomik sorunlar mesela çok yüksek bir genç işsizliği var. Yani Barcelona tabii ekonomik olarak bu bölgenin en önemli şehri, İspanya'nın en önemli şehirlerinden biri vesaire. Fakat Katalunya da bu krizi çok derin bir şekilde hissetmiş durumda. Hı-hı. Ve bu kriz aynı zamanda anayasal krizle birleşince gitgide bağımsızlık yanlılığı artıyor. Yani bağımsızlık isteyenler çoğalıyor. Ve tabii şu anda içinde bulunduğumuz durumda hükümetin bu kadar sert bir şekilde karşılık vermesi bence bağımsızlık yanlılığını çığ gibi arttıracak. Çok çok fazla arttıracak. Zaten arttırmış. Şimdi burun nereden çıkıyor? Bir de ona bakmak lazım. 2006'da işte kriz başlangıcıyla ekonomik krizin başlangıcıyla siyasi krizin başlangıcı birbirini tutuyor demiştim ya. 2006'da Katalanlar bir yeni bir statü yazıyorlar. Çünkü burada bütün bölgelerin bir statüsü var. Ve bu statüyü Katalan parlamentosu onaylıyor. Daha sonra İspanya parlamentosunda onaylanıyor. Bu işte daha fazla kültürel hak, daha fazla finansal hak gibi şeyler getiriyor. Ve de Katalanları bir ulus olarak tanımlıyor. Fakat 2006'da onaylandığı halde, yani iki parlamento onaylandığı halde Rajoy'un Popüler Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunuyor ve de birçok maddesini iptal ettiriyor. Dolayısıyla Katalanlar kendilerini yanıltılmış hissediyorlar, aptal yerine konmuş hissediyorlar bir yandan da. Çünkü işte otonom özerk bir statü benimsenmiş, yeniden yazılmış Katalanların isteğine göre ve bu benimsendiği halde İspanyol parlamentosunda hukuk yoluyla yok edilmiş, yetersiz sayılmış. Hı hı. Dolayısıyla olaylar aslında 2006'da başlıyor. Yani 2006'dan sonra gitgide, evet, gitgide işte karşılıklı resleşmelerle devam ediyor. Ve gelinen nokta şu anda bir anayasa çıkmaz.
Hı hı hı.
Bundan sonrası çözülmesi çok zor olan bir durum.
Evet.
Bakalım de, neler olacak.
Evet, bir de zenginlik meselesi var. Şimdi herkes de onu konuşuyor. Katalonya çok zengin, İspanya'nın en zengin bölgelerinden bir tanesi Bask ülkesiyle birlikte. Herkes de bir de öyle bir bakış açısına sahip. Ya bunlar zenginler, ne istiyorlar başka diye. Bu doğru mu peki? Yani tabii ki Katalonya'da,
evet,
bu
doğru,
mali kriz yani vurdu, işsizlik vesaire var ama bir yandan da Katalonya, evet, hakikaten zengin bir yer.
Katalonya çok zengin bir yer. Benim okuduğum kadarıyla Barcelona'nın kişi başına 280 bin euro civarında.
Oh.
Bu da Avrupa'nın en zengin bölgelerinden biri yapıyor. Yani sadece İspanya'nın değil, Avrupa'nın, evet, en zengin yerlerinden bir tanesi Katalonya. Doğru, çok ciddi bir zenginlik var ve Katalanlarda da bu zenginliği kendileri kullanma isteği var. Fakat şunu da belirtmek lazım. Şimdiki baştan Puigdemont'un önceki artırma, İspanya bizden çalıyor sloganını çok fazla kullanırken, artık o slogan pek kullanılmıyor, duyulmuyor yani, İspanya bizden çalıyor. Fakat insanların içinde her zaman biz zenginiz de fazla ödüyoruz ve gerektiğince geri alamıyoruz düşüncesi var. Hı-hı. Aslında bu İspanya'da pek çok bölge için geçerli olan bir şey. Hı-hı. Yani Katalunya geri alamıyor da Madrid alıyor mu? Madrid de alamıyor mesela. Onlarda da aynı açık var. Daha fazla ödeniyor, daha az alıyor.
Evet.
Yani fakir bölgelere daha fazla gidiyor şeylerinden.
İspanya'nın fakir bölgelerine kaynak aktarmış, tabii, oluyorlar yani sonuç,
tabii,
itibariyle.
Evet, evet, öyle oluyor. Bir de şöyle bir şey var, onu da atlamamak lazım bence. Rajoy yönetimiyle ilgili bir sorun da var. Şimdi,
evet,
bir azınlık hükümeti var burada. Çok ciddi bir siyasi kriz yaşandı. Çok uzun bir süre hükümet kurulamadı. Ve Rajoy şu anda aslında azınlıkta. Yani,
evet,
hükümet kurmuş durumda ama sosyalistler sonunda oturma katılmayıp da hani gizli destek verdiklerinden beri bir hükümet kurmuş durumda. Fakat Rajoy aslında yaptığı şeyleri yapacak kadar bence meşruluğa da sahip bir gücü yok. Evet, gücü yok. Ve Rajoy'un en çok eleştirildiği şeylerden tanesi şu: hiçbir siyasi hareket yapamıyor aslında ve hemen gidip hukuka başvuruyor. İşte, anayasa mahkemesine başvuruyor. Yani krizin başında da Rajoy var, sonunda da Rajoy
var.
İkisinde de, krizin başında da sonunda da,
evet,
Popüler Parti'nin anayasa, evet, mahkemesine başvurması ve orada istediğini alması var. Yani doğru düzgün bir siyasi çözüm ne yazık ki.
Peki
önerli
solcular, Rahul, yani PSOE, Sosyalist Partisi, evet, İspanya'nın çok meşhurdur. Onların bu krizdeki, evet, tutumu?
Sosyalistler hükümeti desteklediler. Sosyalist Parti'nin başında biliyorsunuz Pedro Sanchez var, genç bir lider.
Evet.
Bu konuda, yani bağımsızlık konusunda hükümete destek verdi. Fakat şimdi Sosyalist Parti'den ciddi hoşnutsuzluk sesleri geliyor. Çünkü dün yaşananlar, evet, hiçbir şekilde kabul edilebilir gibi değil. Ve de Pedro Sanchez hemen Rajoy'u bir diyalog açmak ve pazartlara başlamak için Katalan hükümetiyle göreve çağırdı. İspanyol parlamentosunda bu çok uzun süre konuşulacak bir konu olacak tabii ki. Yani neler,
evet,
yapılması gerektiği. Ama şu açık ki bu konuyu çözmek için her şeyden önce diyalog şart. Yani burada, hı-hı, çünkü ince bir şey işte köprünün üzerinde birbirlerine boynuzlarını getirmiş kişiler gibi, yani herkes kendi istediğini sonuna kadar direterek bu iş olmayacak.
Evet.
Siyasette kırmızı çizgilerle sadece siyaset yapılamaz. Siyasette en önemli olan şey konuşabilmek, birbirini anlayabilmek, diyaloğa girmek. Yani sonuçta yere varılır varılmaz ama sonuçta parlamentolarda bunları konuşmak gerekiyor. Ve Rahul'un da yapmadığı
aslında
ama yapılması gereken şey bu. Aslında tabii yani başından beri Rajoy diyorum ama yani burada çok ciddi eleştiriler var Katalan hükümetine. Çünkü ciddi bir işte gayri meşruluk durumu var, tanınmayan bir referandumu zorla yaptırmak var, insanları tehlikeye atmak var, değil mi? Yani,
evet,
çünkü polis müdahalesi olacağı kesin olduğu halde o referanduma girdi. Ve bunun tabii ki sonuçları olacak. Yani bunları şimdi Katalanlar da
siyaseten Katalonya hükümetini sevk etmesi, değil mi? İnsanları zorla polise karşı karşıya getirmeye sevk etmesi gibi tabii. Bir şey, sorumluluk.
Yani hem öyle bir şey var, hem de insanları illa ki bir taraf tutmaya çağırmak var. Yani ya bağımsızlık taraftarsın, ya bizdensin, ya değilsin. Yani burada aileler arasında insanlar birbirine girmiş durumda. Arkadaşlar birbirleriyle konuşamıyorlar artık neredeyse bu konuyu. Yani çok ciddi bir bölünmüşlük var. Katalanlar arasında da böyle. Çok zor bir durum yaratıldı yani iki taraf tarafından. Yani evet. Ben burada sadece Rajoy'un parti popülerinin değil aynı zamanda Katalonya'nın generalitesi yani hükümetin de çok son derece
rolü var.
Olduğunu düşünüyorum.
Evet. Peki son olarak bir de kral normalde hep böyle Franco döneminden çıkışta da İspanya'da etkili olmuştur. Kral Carlos. Tabii şimdi o yok. Felipe var. Oğlu başta o da bir takım mali skandallar sonucunda, yolsuzluk iddiaları sonucunda olmuştu. Kral Felipe'nin bu işte bu diyalogda tekrardan öne çıkmasının bir yolu olabilir mi sence? Yani tabii ki çok büyük bir şeyi yok ama hani İspanya Cumhuriyeti'nde yine de bir diyalog uzlaştırıcı rolü tekrardan böyle bir misyon sembolik de olsa kraliyetin mezubesi olabilir mi?
Ya kraliyetin tabii ki sembolik bir rolü olabilir ama Katalunya meselesinde hani özellikle Katalanların ben kralı dinleyeceklerini hiç zannetmiyorum herhangi bir konuda. Bu işi çözecek olan parlamentodaki gruplar yani. Kralla bir alakası yok. Zaten baktığımız zaman generalitatın kimlerden oluştuğuna bir hem Partiye de Konvergensiye eski adıyla işte PD katlıyorlar şimdi. Bir sağ burjuva sizinin desteklediği bir parti var. Bir yeni sayılabilecek yani eski ama yeniden güç kazanmış olan solcu cumhuriyetçiler var. Bir de daha ekstrem bağımsızlık yanlısı ülke ediyorlar işte halkın birliği adaylarından oluşmuş bir hükümet var burada. Bir koalisyon hükümeti var. Ve bu noktaya gelmelerinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu son saydığım sol cumhuriyetçilerle halkın birliği adaylarının bağımsızlık için çok fazla bastırması. Yani aslında Katalan tacı bir parti, bir güven partisi, bir burjuva partisi, Rajoy'un popüler partisiyle ancak ittifak yapar. Yani karşı karşıya bu kadar gelmezdi aslında bakarsanız ama parlamentodaki dengeler nedeniyle hükümetin de yani generalitetin buradaki şeyin Katalan hükümetinin eli kolu biraz bağlanmış durumda. Çünkü bir seçim ittifakı yapabilmek için bazı sözler vermiş durumdalar. Ve eğer iktidara gelirlerse işte 18 ay içinde bir referandum yapma sözü vermişler bu ittifakı yaparken. Ve şu anda o referandumu yapmak zorundalar. Ama bundan sonra ne yapacaklar? Yani bu kadar az katılım ile ben bağımsızlık ilan edebileceklerini
zannetmiyorsun.
Düşünemiyorum. Yani etkiseler bile bunun bir anlamı olduğunu olacak. Düşünmüyorum. Çünkü gayrimeşru diyebiliriz bu referanduma. Çünkü bir ittifakla alınmadı bu karar. Bir resleşmeyle alındı aslında. Bundan sonra ne olacak bakacağız.
Bakacağız. Peki çok çok teşekkür ediyoruz Doktor Aslı Bilge'ye. Barcelona'dan bize hem izlenimlerini anlattı hem oradaki siyasi durumu anlattı. Çok teşekkürler katkıların için.
Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın.
Evet. Eksenin sonuna geldik. İspanya, Katalunya neler olacak bundan sonra hep beraber takip etmeye çalışacağız. Tabii bu ayrılıkçılık başlığı Irak'taki Kürdistan bölgesel yönetimiyle birleşince daha uluslararası toplumda çok uzun süre tartışılacak farklı görüşleri bize yansıtmaya çalışacağız. Hindi Zahra'dan Silence'la veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.